Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Evet, ses geliyor herhalde. Gayet güzel. Ali, doğru noktaya gerçekten bastın duanda. Hepimizin güce ihtiyacı var ama benim bugün özellikle ekstra bir takviyeye ihtiyacım var. Ama oraya buraya gitmeye gerek yok. Sabah kalktığımda Rabbin önünde durmaya çalıştım. Cuma, cumartesi, bugün pazar. İster istemez yoruluyoruz. Beden zayıf, yorgun düşüyor. Ama Ali kardeşin ifade ettiği gibi Rabbimiz diridir. Ve o teselli ediyor bizi. O bize sevinç veriyor. O bize huzur veriyor. Onun diri olması en azından bizim de onunla birlikte bir gün gelecek. Dirileceğiz. Ve onun o sonsuz konutunda hiç yorulmadan çok güzel bir zaman geçireceğiz birlikte. Evet, bu sabah ben sizleri yine selamlamak istiyorum Rabbimizin sevgisiyle, sevgili kardeşler. Rab gerçekten de Cuma'dan bu yana baktığımda gerçekten Rab değişik şekillerde, değişik örnekler kullanarak, değişik simgelerle, anlatımlarla bizlere ulaştırması gereken mesajı ulaştırdığına inanıyorum. Ve bu sabah da benden dolayı değil ama Rabbin ruhundan dolayı bunu yine yapacağına eminim. Çünkü biz burada bir şeyler vermeye çalışırken emin olun bizler de çok şey alıyoruz. Ben her defasında Rabbin sözünün ne kadar derin olduğunu, Rabbin sözünün ne kadar geniş olduğunu, Rabbin sözünün ne kadar zengin olduğunu söylemiş olmak için değil ama içten söylüyorum, kavruyorum, anlıyorum sevgili kardeşler. Emin olun bu çarpık düzen içerisinde ayakta kalmanın başka bir yolu yok. Eğer ayakta kalmak istiyorsan dimdik bir şekilde ruhsal anlamda bedenen çökük olabiliriz. Ama ruhsal anlamda dimdik durmak istiyorsan Rabbin sözü hayatının en önemli besin kaynağı olsun. Lütfen her gün okumuş olmak için değil ama bir şeyler almak amacıyla kendinize bir takım sorular soraraktan bu okuyacağım parça ne demek istiyor bana? Rab benim için ne demek istiyorsun? Aç sözünü bana. Benim anlayışım kıt. Ben senin sözünü anlamakta güçlük çekiyorum. Anlayış ver bana ki anlayayım senin sözünü. Ben her zaman dua ediyorum. Her gün okuyorum bir parça ve dua ediyorum. Sabahları kalktığımda Rabbin işinde koşmazdan önce bir 15 dakikalık zamanım vardı. Şimdi yaklaşık bir saatlik bir zamanım var. Ama siz hiç olmazsa bir 15 dakika ayırabilirsiniz. Rabbin önünde durabilirsiniz. Evet. Rab konuşuyor. Kutsal kitabın özellikle o ilk müjde diye adlandırılan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarına baktığımız zaman İsa Mesih'in o 3 yıllık hizmeti süresince gerçekleştirmiş olduğu mucizeleri detaylarıyla bize değişik açılardan bakaraktan aktarıyorlar. Şimdi o mucizelerin içeriğine baktığımız zaman anlıyoruz ki Rabbimizin gerçekleştirmiş olduğu her bir mucizenin bir ruhsal içeriği var. Yani eğer bir kişinin gözlerini açtıysa orada bir mesaj vardı. Çevresinde bulunan insanlara dünyanın ışığı kendisi olduğunu açıkça beyan etti. Yani bir içerik vardı gerçekleştirdiği her bir mucizesinde. Ama bizim Rabbimiz sadece mucizeler yaparak gelmiş olan tüm peygamberlerden farklı bir ayrıcalığa sahip olduğunu sadece göstermemiş, yani sadece mucize yaparak bunu açıklamamış, aynı zamanda bazı ruhsal konulara açıklık getirebilmek için bazı benzetmeler, bazı hikayeler, ben hikaye sözünü sevmiyorum ama anlatımlar diyorum. Bir takım anlatımlarda bulunmuş. Hikaye bir varmış bir yokmuş gibi bir şey geliyor aklıma hep. Küçükken babaannem anlatırdı bize. Ama hikaye sözü yerine ben anlatım diyorum. Örneğin kaybolan oğul anlatımı. O anlattığı olaya baktığımız zaman ben kendimi görüyorum orada. Eski halimi görüyorum orada. Yani insanın doğal yapısını tüm çıplaklığıyla öne seriyor Rabbimiz o anlatımı yoluyla, aracılığıyla. Bakıyoruz, dilenciyle zengin adamın bir benzetmesi var. İman eden ile etmeyenin sonunun ne olacağını anlatıyor bize. Bir bakıyoruz, tohumdan söz ediyor. Dört ayrı toprağa düşen tohumdan söz ediyor. Yani dört farklı yüreğin durumu. Dört farklı insanın durumu. Bu sabah Matta 25. bölümde yer alan 10 kız benzetmesi başlığı altında o bulunan açıklamayı bu sabah ele almak istedim. Birlikte o parçayı ele alalım. Oradaki ruhsal içeriği Rabbimizin yardımıyla, desteğiyle birlikte anlamaya çalışalım. Lütfen varsa elinize kutsal kitaplar açılsın. Matta 25. bölüm. Oradaki ilk 13 ayeti Hayrettin kardeş bize okuyacak. Bu parça aslında içerik olaraktan İsrail ulusunun sadakati anlatılıyor. Yani konu her ne kadar İsrail ulusu ile ilgili olmuş olsa da bizim için de çok önemli mesajlar, pratik mesajlar var içeriğinde. Rabbimiz öğrencilerine konuşuyor. Ama bu yolla bu sabah size de konuşuyor. Ve konuşacaktır. Ayağa kalkalım, ben bunu yapıyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Değişiklik olsun. Hayrettin kardeş okusun bize ilk 13 ayeti. Bizler de can kulağıyla dinleyelim.
O gün göklerin hükümranlığı 10 erden kızı anımsatacak. Bunlar fenerlerini ellerine alıp güveyi karşılamaya çıktılar. 5'i akılsız, 5'i akıllıydı. Akılsız olanlar yanlarına fenerlerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllı olanlarsa fenerleriyle birlikte kaplarda yağ da aldılar. Güveyin gelişi gecikince hepsini de uyku bastırdı, dalıp uyudular. Gece yarısı yüksek bir ses duyuldu. Güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine erden kızların hepsi kalkıp fenerlerini ayarladılar. Akılsızlar akıllılara, yanınızdaki yağdan bize azıcık verin, fenerlerimiz sönüyor dediler. Akıllılar, hem size hem bize yetecek kadar olmayabilir diye yanıtladılar. En iyisi satıcılara gidip gerekeni satın alın. Onlar yağ almaya giderken güvey geldi. Hazırlığı olanlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler. Kapı da kapandı. Az sonra öteki erden kızlar da geldi. Efendi, efendi dediler. Bize kapıyı aç. O yanıt verdi. Doğrusu size derim ki sizi tanımıyorum. Bu nedenle uyanık olun. Çünkü ne günü ne de saati bilirsiniz.
Dua eder misin Halit'im?
Evet Rab. Senin gelişin gerçekten hiçbir insanın bilgisi içerisinde değil. O günü ancak Baba Tanrı biliyor. Bildiğimiz şey senin gelişinin yakın olduğu ve bize bu gelişe hazır kılma. Evet, açıkla şimdi sözünü ve bu söz bizim hayatımıza, gerçekten bizim pratik yaşamımıza uygulanan söz haline gelsin. İsa'nın adıyla. Amin.
Amin. Amin. Buyurun, oturun kardeşler. Şimdi konumuzun içeriğine girerken başta hemen bunu ifade etmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Bu okuduğumuz parça, burada anlatılan, bize aktarılmaya çalışılan benzetme, Rabbimizin ikinci gelişinin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu açıklamak amacıyla kutsal kitapta yer aldığına inanıyorum. Çünkü o gün geldiğinde iman etmemiş, yani daha henüz İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermemiş kişilerin artık o kurtulma imkanları bir daha olmayacak. Neden olmayacak? Olmayacak çünkü hala devam etmekte olan, hala şu anda bile devam etmekte olan inayet dönemi artık devam ediyor olmayacak. İşte onun için Rabbimiz geldiğinde bize o ikinci fırsatı vermeyecek. Acı da olsa önümüze duran tablo bu. Rabbimiz yeryüzündeyken fiziken, bedenen, onu reddedenler, onu kabul etmemiş olsalar da, ama onu reddeden insanlar, onu çarmıha ger diye bağır bağır bağıran insanlar ya da onu suçlu çıkaran, suçlu bulan Ferisi dediğimiz din adamları bile bir süre sonra şüphe yok ki gerçeği kavradılar ve bazıları iman etti. Neden? Çünkü inayet döneminde yaşıyor oldukları için. Ama İsa Mesih tekrar geldiğinde maalesef hala devam etmekte olan o kurtuluş dönemi devam ediyor olmayacak. Kurtuluş fırsatı kaçmış ve Nuh tufanında olduğu gibi göklerin egemenliğine giriş kapısı kapanmış olacaktır. Şimdi biraz böyle birkaç söz söylemek istiyorum düğün hakkında. Düğünler dediğimiz zaman, yani düğünlerimizin nasıl olacağını bilmiyorum diyen aramızda yok. Hala biz Türkiye'den çıktık, buraya geldik. Değil mi? Burada bile düğünler bizi bırakmıyor kardeşim. Doğru mu Bakkas abi? Çünkü niye? Bakkas abinin akrabaları o kadar çok ki burada. O kadar çok, eğer hepsine gitmiş olsa herhalde toplantıya çok daha seyrek gelirdi. Ama bazılarını atmak zorunda kalıyor. Hamdolsun. Şimdi o dönemde düğünler gerçekten sosyal bir olaydı. Yani bizim zaten kültürümüze de uygun Orta Doğu kültürü olduğu için böyle illa da akraba olmak gerekmiyordu. Yani o köyde ya da civar köylerde tanımış da olsan tanımamış da olsan misafir olaraktan düğüne katılırlardı. Köy düğünlerini hepimiz biliyoruz. Bu manzarayı bizim ülkemizde, bizim o köy düğünlerinde görmemek mümkün değil. Ben hatırlıyorum mesela amcamı ziyarete gittiğimizde köye, falancanın düğünü varmış. Biz tanımıyoruz. Ama gidiyorduk o düğüne, katılıyorduk. Burada tabii kurallar onu gerektirdiği için ben bir gün şaşırmıştım gerçekten. Benim eşimin oturduğu mahallede, yani kızken oturduğu, evlenmeden önce oturduğu mahallede beraber büyüdükleri bir kız arkadaşı evlendi. Ama o kız arkadaşı kendinden küçük olan kız kardeşiyle yakınlığı daha fazla. Ve çok şaşırmıştım. O kız kız kardeşini davet etti, benim eşimi davet etmedi. Çok geçirmiştim. Ya böyle bir şey olur mu diye. Ama bu düğün olayı orada böyle değildi. Herkese açıktı. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi eğlence genelde bir hafta sürerdi. Birazcık araştırdım, birazcık okumaya çalıştım. Birazcık kaynakları karıştırdım. Nişanlık dönemi biter bitmez o düğün heyecanı başlar ve bir hafta boyunca o eğlence sürerdi. Erkek, yani diyelim güvey, damat, bizim sadıç dediğimiz, hani damada eşlik eden erkek arkadaşları ile birlikte çıkar. Bir takım müzik eşliğinde gelinin evine giderler. Ama gelin de yalnız değil. Aynı şekilde gelinin de kız arkadaşları yanında ve orada buluşurlar. Birlikte çıkarlar, öyle anlatılıyor. Ve arka arkaya dizilirler. Ve ellerine yolu görmek için fener ya da kandil alırlar. Bir de sadece yolu görmek amacıyla değil, anlatıma göre diyor ki etrafa daha çekici olmak için. Yani milleti davet edebilmek için o eğlencenin olacağı sokağa giderlerdi. Böyle bir manzara var. Kandiller ya da meşale. İkisi de bir şekilde yağla ışığını verebiliyor. Şimdi ilk ayete baktığımız zaman orada şöyle okumuştuk. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan 10 kıza, o tercümede erden diyor. Yani kız. Kıza benzeyecek. Şimdi ilk ayetten de anlıyoruz ki sevgili kardeşler, anlatılan bu benzetme göksel krallıkla ilgili. Yani Tanrı'nın göksel egemenliği ile ilgili. Güvey olarak tanımlanan kral, göksel kral, yani İsa Mesih, onu izleyenler, onun ardından gidenler ve diğer taraftan da kralın ardından gidiyormuş gibi görünen ama aslında onu izlemeyen, sadece görüntü itibariyle sanki onun ardından gidiyormuş gibi görünen ama onu izlemeyen, bizim tabirimizde ikiyüzlü dediğimiz taklitçi insanlar. Ve ilginç olan iki grup da güveyi karşılamaya çıkıyor. Damadı karşılamaya çıkıyor. Gece ve bu nedenle yanlarına kandillerini alıyorlar. Ve eğlencenin de, onu söylemeyi unuttum, burada gece olması bizi şaşırtmasın, Yahudi kültüründe kutlama gece yapılırdı. Kutlama gece yapılırdı. Şimdi 1988 yılında yaşanmış olan çok korkunç bir olay, bir hikaye değil, yaşanmış bir olay. Ben bunu bir yerde okumuştum. Konumuza da uyduğunu düşündüğüm için size bunu anlatmak istiyorum. Şimdi belki izlediniz. Hani böyle ekranlarda 8 kişilik ya da 12 kişilik gruplarla uçaktan kendilerini atan ama bir süre paraşütünü açmadan akrobatik hareketler yapan insanları gördünüz. Ve biz o kişilerin yapmış olduğu o akrobatik hareketleri ekranlardan büyük bir heyecanla izliyoruz. Ama nasıl izliyoruz? Herhalde uçağın içerisinden çeken bir kameraman yok. Kameraman da var içlerinde. Kameraman da onlarla beraber atlıyor. Ve onların o müthiş hareketleri kameraman kayda alıyor. Daha sonra biz onu kasete koyup izliyoruz. Çok rahat bir şekilde. Yine böyle bir atlayış. 8 kişilik bir grup ve kameramanla beraber 9. Ve kendilerini atıyorlar. Ve onlar çok harika hareketlerini yapmaya başlıyorlar. El ele tutuşuyorlar, takla atıyorlar. Neyse artık. Gereken hareketleri yapıyorlar. Kameraman da büyük bir heyecanla yapılan hareketleri çekiyor. Şimdi atlayan kişiler belirli bir yüksekliğe geldikten sonra her biri paraşütün burada çekilmesi gereken bir ipi var, bir küçük bir kolu var. Pat çekiyorlar şeyi. Paraşüt pat diye açılıyor. Ve bunlar da çekiyorlar ve papatya gibi paraşütler ardı sıra pat pat pat pat açılıyor. Ve gökyüzünde muazzam rengarenk bir manzara oluşuyor. Kameraman da onlara uyması açısından elini atıyor. Bir bakıyor ki fark ediyor ki paraşütsüz atlamış. Ve gerçek bu olay sevgili kardeşler. Elini atıyor. Bakıyor ki paraşütü yok. Paraşütsüz atladığını fark ediyor. Ama yapabilecek hiçbir şey yok. Daha önce büyük bir heyecanla çekim yapmanın tadını çıkarmaya çalışan bu kişi o binlerce kişinin önünde yere çakılıyor. Bu kişi o noktaya gelene dek, yani paraşütsüz olduğunun farkına varana dek ne yapıyordu bu kişi? Binlerce kez belki atladı. Çekim yapmanın zevkini doya doya yaşıyordu. Bugün günümüzde kendi kafasına göre yaşayan, yaşamın güzelliklerinden tad almaya çalışan, kendi doğrularına göre hareket eden birçok insanlar olduğu gibi. Ama acı ve üzücü olan bu kişi bu seferki atlayışında hazırlıksızdı sevgili kardeşler. Atlamak için gerekli olan hazırlığı yapmamıştı. Şimdi bu kameramanın kaç kez atladığı, ne kadar profesyonel bir atlayıcı olduğu ya da ne kadar profesyonel bir kameraman olduğunun bir farkı var mı yani? Ne olmuş? Hiçbir şeyi var mı? Önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Hataydı. Aptalca bir hataydı. Paraşütünü unutmak. Ama bu hata onu ölüme götürdü. Onu hiçbir şey kurtaramazdı. Neden? Çünkü tek bir şey vardı. Tek bir şey onu kurtarabilirdi. O da paraşütü. Ama paraşütü yanında yoktu. Şimdi birlikte anlamaya çalıştığımız bu olaya baktığımız zaman benzer yönler var. Değil mi? Şimdi bu akılsız olan kızlar yaşamlarıyla ilgili çok önemli ve gerekli olan bir şeyi unutmuşlardı. Kameraman da aynı şekilde yaşamıyla ilgili önemli, gerekli olan paraşütünü yanına almayı unutmuştu. Giyinmeyi unutmuştu. Hazırlıksız yakalanan kızlar diğerlerinin yağını kullanabildi mi? Hayır. Diğerlerinin yağını kullanamadığı gibi kameraman da sağlıklı bir şekilde yere inebilmek için diğerlerinin paraşütünü kullanamazdı. Buraya kadar anlıyoruz değil mi? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Şimdi bu olayda ben 3 önemli nokta çıkardım. Belki siz 5 tane çıkartabilirsiniz. Ama ben 3 önemli nokta çıkardım. Bunlardan bir tanesi şartlar ne olursa olsun. Koşullar ne olursa olsun sevgili kardeşler, ruhsal anlamda hazır olma gereği. 2-2-4 bu kadar kesin ve şart. İkinci önemli gereklilik, bu süreç, yani bu senin hazırlık sürecin içerisinde sana yardım edecek birinin olmaması. Yani bu hazırlıktan sen sorumlusun. Sorumlu olan kişi sensin. Bir başkası değil. Bu ikinci nokta. Üçüncü olan nokta ise bir dönem sonra artık çok geç. Yani iş işten geçmiş olması. Şimdi bu hazır olma konusu biliyorsunuz kutsal sözde çok sık ele alınan konulardan bir tanesi sevgili kardeşler. Rabbimiz bu bilinmeyen gün ve saat hakkında konuşurken Matta 24. bölümde şöyle diyor. Siz de hazır olun. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu, yani Rabbimiz İsa Mesih, ummadığınız bir saatte, hiç beklemediğiniz bir saatte gelecektir. Bu kadar açık. Yani hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir anda o yeryüzüne gelecektir. Serkan bana işaret ediyor. Nedenini anlayabilir miyim Serkan'cığım? Tamam. Tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Bak, hazırlıksız olsaydı bitti olay. Hazırlıklı geldi. Ne kadar güzel. Değil mi? Hazırlıklı geldi, kaseti koyabiliyor. Hazırlıksız olsaydı yok. Gidip şimdi var mı video kaseti birisinin yanında? Yok. Ancak onun kaseti kendisine yardım edebilirdi işte. Bu kadar basit. Evet, hiç beklemediğimiz bir anda Rabbimiz gelecektir. Bu nedenle hazır olma zorunluluğu vardır sevgili kardeşler. Şimdi belki sorabiliriz ya, hazır olmak deyince ne anlıyoruz? Hazır olmaktan ne çıkartabiliriz? Çok basit, çok açık bir ifadeyle şunu söylemek mümkün. Hazır olmak eşittir doğru olmaktır. Hazır olmak demek doğru olmaktır. Yani ruhsal anlamda bunu düşündüğümüz zaman Rab Tanrı'ya sadık, ona yakın bir hayat yaşamaktır. Yani ben Hristiyanım. Ya da Hayrettin burada hep kullanıyor, değil mi? Yani Hristiyan bir ülkede doğmuş olabilirsin. Hristiyan bir ailede doğmuş olabilirsin. Ya da ben çünkü kitap masasında yaptığım bazı sohbetlerde fark ettim. Yani kişi Alevilikten geliyor. Hristiyan içerisinde bazı benzer yönler bulmuş. Uydurmuş kendisine. 12 İmam, 12 İsa falan bu örnekti. Anlatabiliyor muyum? Böyle benzetmelerle bir Alman kişiyle beraber ben kiliseye gidiyorum diyor. Ve benim diyor din dersim religion birdi diyor okulda. Din dersi. Tamam mı? Bu kişiyle ben biraz derine konuştuğum zaman masayı terk etmek zorunda kaldı. Çünkü bazı şeylerden feda etmesi gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani o kişi kendini, yani ben Müslüman değilim, kabul etmiyordu zaten. Ben Müslüman değilim diyordu. Çünkü kiliseye gidiyordu. Ama kiliseye gitmek onu Hristiyan yapmadı. Yapamaz da zaten. Ama ben Hristiyanım diyebiliyordu. Adamın bir tanesi iş görüşmesi için yolculuğa çıkıyor. Tabii çıkmadan önce, birkaç gün öncesi ya da iki gün öncesi diyelim, takım elbisesini götürüyor. Daha önce görmüş o kuru temizleme yapan temizleme firması, bir saatte kuru temizleme diye yazan bir levha. Onu anımsıyor, hemen elbisesini gidiyor, acele ihtiyaç var, götürüyor, bu dükkana bırakıyor. Tabii bıraktığında kendisini tatlı bir bayan karşılıyor. Ve biliyorsunuz her şeyin bir yapılması gereken işleri var. Bir form uzatıyor. Formu doldurmasını söylüyor ve adam formu doldurduktan sonra diyor ki benim birkaç saatlik işim var. Yani 2 saat sonra, 3 saat sonra döner elbisemi sizden alırım dediğinde kadın diyor ki efendim özür dilerim diyor. Perşembeden önce yani 2 gün önceden ben size elbisenizi veremem. Adam şaşkınlık içerisinde diyor ki ya ben sizin dükkanınızın önünde 1 saat içinde kuru temizleme diye bir lehva gördüm diyor. Ve bayan diyor ki efendim diyor 1 saatte kuru temizleme bizim dükkanımızın ismidir. Demek ki günümüzde birçok insan etiket olarak Hristiyan ismini taşıyor ama sevgili kardeşler o 1 saat kuru temizleme levhası gibi ama yaşamı maalesef üzücü de olsa Rab ile birlikte değil. Düzenli bir şekilde kiliseye gitmek, ev toplantılarına katılmış olmak, tüm ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılamaya ya da tüm ruhsal gelişimimizi sağlamaya yeterli olmadığını söylemek istiyorum. Ruhsal bir disiplin gerekiyor. Öz Türkçe'de ne diyorlar Hayrettin buna? Düzence. Değil mi? Ruhsal anlamda, kapsamda disiplin şart. Bu da neden geçiyor? Dua etmekten, Tanrı'yla birlikte olmaktan geçiyor. Sözü okuyacağız. Söze çalışacağız. Ali sık sık vurguluyor. Ve hangi topluluğa aitsek o toplulukta hizmeti öneme alacağız. Ciddiye alacağız. Hizmet edeceğiz orada. Ondan sonra sadık bir şekilde bir yaşam süreceğiz. Ne yapıyor bu tür yaklaşımlar bizleri? İster istemez hem ruhsal alanda geliştiriyor, zorluklar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretiyor. Aynı zamanda da ruhsal alanda Rabbimizin gelişine bizleri hazırlıyor sevgili kardeşler. Eğer yaşamda bu yoksa, eğer düzenli bir dua hayatın yoksa, düzenli bir şekilde sözü okumuyorsan, topluluklara katılmıyorsan senin sağlıklı bir şekilde gelişmen mümkün değil. Eğer sen bana şunu söyleyebilirsen sevgili kardeşler ben haftada bir kez yemek yemekle sağlığımı sürdürebilirim bedenen. Mümkün mü? 3 öğün yemek zorundayız. En azından tek bir öğün yemek zorundayız. Aksi takdirde bu varlığı bedenen sürdürmemiz mümkün değil. Ruhsal kapsamda aynıdır. Aynıdır. Gün ve gün Rabbin sözünü okumak, araştırmak, derinlere inerek özünü almak zorundayız sevgili kardeşler. Rabbin çocuğu hazır olmak zorunda. 3. ayete bakıyoruz. Şöyle okumuştuk. Akılsızlar kandillerini almışlarsa da yanlarına yağ almamışlar. Yani bu kişilerin kandilleri var. Ama yağ yok kandilde. Kandil neyi simgeliyor? Kişisel tanıklığı simgeliyor. Kandilin simgesi bu. Biz bunu yüreğimizi de yüreğimizin durumunu da söyleyebiliriz. Onu yansıttığını da söyleyebiliriz. Aynı zamanda pratik olarak da. Şimdi bu konuyla ilgili 5. bölümde şöyle okuyoruz. 15. ayette. Matta 5. bölümün 15. ayetinde şöyle okuyoruz. Diyor ki insanlar kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine kandilliğe koyarlar. Oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Aynı bölümün bir önceki ayeti, 5. bölüm bir önceki ayeti, 14. ayet ise şöyle diyor. Dünyanın ışığı sizsiniz. Öyle görüyor musun kendini? Fiziken Rab yok burada. Ama onu temsil eden çocukları var. Evlatları var. Rabbimiz dünyanın ışığıdır. Rabbimizin ışığını hani o ay kendinde ışık yok. Ama ne yapıyor? Güneşten aldığı ışığı gece vererekten karanlığı aydınlatıyor. Aynı şekilde bizde hayatımızın her alanında İçinde bulunduğumuz ilişkilerde o karanlık yüreklere ışığı ulaştırabiliyor muyuz? O karanlık yüreklere ışık verebiliyor muyuz sevgili kardeşler? Işığın ışıl ışıl parlıyor mu? Bak çok enteresan. Geçen dün müydü evveli gün müydü bilmiyorum. Burada dikildi bu ışıkları kontrol etmek için. Öyle parlıyordu ki bu köşedeki ışık. Hepsinden daha fazlaydı. Bizi uyardı. Yani onu biz çevirme ihtiyacı duyduk. Döndürme ihtiyacı duyduk. Bu kadar güzel, bu kadar parlak bir şekilde parlıyor muyuz sevgili kardeşler? Çok hoşuma gidiyor. Ben ne zaman o ayeti anımsasam kendime şu soruyu soruyorum. Acaba Rab benim için de aynı sözü söyleyecek mi? Biliyor musunuz İsa Yahya için ne demişti? Yahya için çok güzel bir şey söylemişti. Yahya dedi, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Çok duygulanıyorum sevgili kardeşler. Ben Rabbim karşısına çıktığım zaman Rab bana diyecek mi benim evladım Recep, sen yaşadığın sürece dünyanın ışığı hiç böyle alev alev yanan çıraydı. Bunu siz kendinize de sorun. Acaba ben Rabbin karşısına çıktığım zaman Rab bana bunu söyleyebilecek mi? Onun yanına gideceğim kesin. %100. 99.9 değil. %100. Oraya gideceğim. Ama bunu benim için de acaba Rab söyleyebilecek mi? Çünkü bu sözler Yahya için bir övgü sözüydü. Sevgili kardeşler düşünün. Rab bunu söylüyor. Bir övgüydü Yahya için. Eğer izliyorum diyorsan Rabbi, eğer onu izleyen bir kişiysen, onun için yanan bir alev ama sadece yanarken, hani sadece bir alev değil, aynı zamanda yanarken de dünyaya ışık saçan, insanların karanlık yüreklerini aydınlatan bir çıra gibi de olmalısın. Çıranın da yağlı değilse yanması mümkün değil. Kandilin de ışık verebilmesi için o yağa, meşalenin de o yağa, yakıta ihtiyacı var. Evet, peki nasıl olacak bu sevgili kardeşler? Az önce de söylediğim gibi yağ şart. Yağ şart. Öncelik bu yağ. Yağın olması öncelik. Şimdi yağ ne isim geliyor? Kutsal kitaba baktığımız zaman gerçek anlamda karar vermiş. Rabbe bel bağlamış. Hani dedik ya iman etmek. Bel bağlamış gerçek anlamda. İman etmiş her bireyin yüreğinde mevcut olan kutsal ruhu simgeliyor. Yani yağ kutsal ruhun simgesidir sevgili kardeşler. Kutsal kitaptan da bunu bu şekilde anlıyoruz. Demek ki bir kişide o zaman şu soruyu soruyorum. Kutsal ruh yoksa Mesih'e ait değildir. Doğru mu? Bakın Romalılar'da şöyle okuyoruz. Romalılara yazılan mektubun 8. bölümünde 9. ayette diyor ki bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Şimdi o zaman bu böyleyse, eğer bu böyleyse o zaman şunu diyebilir miyiz? Akılsız kızların durumu nedir? Açığa çıkıyor değil mi? Akılsız kızların durumu neyi açıkladığını biz bununla buradan çıkartabiliriz, keşfedebiliriz. Demek ki bu kişiler iman etmiş değiller. İman etmiş kişiler değiller. Yani kandilleri var bu kişilerin ama yakıt olarak yağ yok. Yani yaşam yok, iman yok, kutsal ruh yok. İşte aralarındaki fark benzer olmayan yön bu sevgili kardeşler. Zaten ilginçtir. 12. ayette okuduk. Hayrettin kardeş okudu. Parçayı okurken 12. ayetteki sözler bunu onaylar nitelikte. Bakınız size diyor doğrusunu söyleyeyim. Sizi tanımıyorum. Demek ki güveyin onları reddetmesi onların hiçbir zaman yeniden doğmadıklarını gösteren açık bir kanıttır. Ben buradan bunu çıkartıyorum sevgili kardeşler. Demek ki dıştan bakıldığında birbirine benzer yönleri olduğunu görüyoruz. Yani hepsi de kendilerini güveyi karşılayabilecek özellikte olduğunu görüyorlar. Hepsi de. Onu da aynı şekilde. Ve bugün yani bugün yeryüzünde birçok kişi de sevaplarından dolayı, yaptığı iyi işlerden dolayı cennete girebileceklerini düşünüyorlar. Belki girerim diye. Hepsinin kandilleri var ve hepsi de içeriye girme arzusu içerisinde. Hepsi de damadın, güveyin gelişini bekliyor. Ve gecikme olunca da ne oluyor? Hepsi de uykuya dalıyor. Ortak olan yönü. Yani öbürleri de uyudu, öbürleri de uyudular. Nedir ortada olan resim? Demek ki şunu görebiliriz. Yarısı gerçek anlamda kurtuluşun sahibi. Diğer yarısı dış görüntü olarak kurtuluşa sahipmişler gibi görünen, diğerleri gibi olmaya çalışan, başka başka şeylere sarılmış ya da değer vermiş, önem vermiş taklitçi kişiler. Beşinci ayette ne okuduk? Diyor ki, güve gecikince hepsini uyku tutmuş ve dalıp uyumuşlar. Şimdi bunun üzerine birazcık duracağım. Hepsi de uyudular. Bu yanlış mıydı? Bence yanlış değildi. Yani damat beklenirken yaşam durdu mu? Damat beklenirken yaşam da aynı yapısıyla, içindekileriyle akışı devam ediyordu. Doğru mu? Bekleyen, yorulan, acıkan, çalışan, uyuyan varlıklarız. Bu kadar açık, bu kadar net. Bunda hiçbir şekilde yanlış bir şey yok. O zaman bu 13. ayetteki uyanık durum, uyanık durun uyarısını biz nasıl anlayacağız? Bir kişi uyurken aynı anda da dikkat etmesi mümkün mü? Hem uyuyacaksın hem de dikkat edeceksin. Bu mümkün mü? Evet, ben diyorum ki bu da mümkün. Akıllı olanlar rahat uyumamalarına bir neden yoktu sevgili kardeşler. Neden bir neden yoktu? Çünkü yağları vardı. Emindiler kendilerinden. Onlarda o iç huzur, yani yağa sahip olmanın vermiş olduğu bir güvence, bir rahatlık, bir huzur söz konusuydu sevgili kardeşler. Yaptığım sohbetlerde ya bana diyorlar ki, kardeşim sen nasıl bilirsin cennete gideceğini? Ya Rabbim söylüyor bana. Yuhanna 3. bölümde diyor ki, iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Nokta. Romalılara bakıyoruz. Diyor ki Romalılar'da 8. bölümde, Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla yaşam verecektir. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Söylemeye çalıştığım şu, dikkat etmek uyumamak anlamında değil. Akıllı olanlar çalışmak gerektiğinde uyumayıp çalışmışlardı. Hani bizim çok meşhur bir hikaye, aslında o evrensel bir hikaye. Hani Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi. Değil mi? Karınca işini biliyordu. Rahattı. Çünkü çalışmıştı. Gereğini yapmıştı. Ama burada tabii ki şunu onu da söyleyeceğim zaten ileride, ama bu çalışma, çabalama, emek vermek kurtuluşa bir şey katmıyor. Onu da söyleyeyim yani. O ödüllerle ilgili bir olay. Onu bir kısa bir şekilde burada ifade etmek istiyorum. Bu kişiler geldiklerinde, Rab geldiğinde hazırdılar. Tüm zaman çalışmamız bizden beklenmiyor. Ama yan gelip yatarak hiçbir şey yapmamak da doğru değil sevgili kardeşler. Bunu söylerken az önce ifade ettiğim gibi yanlış bir anlamı olmaması açısından emek vermek kurtuluşumuzla ilgili değil, alacağımız ödüllerle ilgilidir. Tekrar altını çiziyorum. Çünkü kurtuluş, ne demiştik önceki konuşmada, Tanrı'nın bir ödülü değil ki çalışıp çabalayıp da alalım. Armağandır. Bize veriliyor. Bize düşen ya almaktır ya da geri çevirmektir. Bu kadar basit Bu kadar net. Ben her zaman ikili konuşmalarda hep saatimi çıkartıp örnek veririm. Doğum gününde ben sana bunu hediye ediyorum. Değil mi? Diyorum ki doğum günün kutlu olsun. İki şey var. Recep, teşekkür ederim deyip almak ya da hayır zahmet ettin istemiyorum deyip geri çevirmek. Ama diye şunu diyebilir misin? Ya Recep sen buna ne kadar ödedin? Sormana gerek yok. Niye? Recep onu senin için ödedi. Rab gerekli olan bedeli bizim için ödedi. O kurtuluş için benim bir şey ödemem gerekmiyor. Evet, kararının dışında. Kızların uyuması yanlış değildi. Yaşam her zaman olduğu gibi akışını sürdürüyordu günümüzde olduğu gibi. Evet, bununla ilgili şöyle okuyoruz sevgili kardeşler. Matta 24'te o gün hakkında söz ederken de bunların aynı şekilde devam ettiğini biz görüyoruz. Nuh'un günlerinde diyor, nasıl olmuşsa insanoğlunun gelişi de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyor, içiyor, eğleniyor ve evlendiriliyorlardı diyor. Yani hayat tüm hızıyla, akışıyla devam ediyordu sevgili kardeşler. Ama tufan gelinceye kadar başlarına geleceklerinden habersizdiler. Hazırlıksızdılar. Burada görmemiz gereken nokta şu. Bu şekilde devam etmeyecektir. Bu Gensheim toplantısı bu şekilde devam etmeyecek. Biz bilmiyoruz daha ne kadar devam edecek. Bunu bilmiyoruz. Ama bu şekilde bir gün gelecek ki bu şekilde devam etmeyecektir. Gelmekte, yaklaşmakta olan yeni bir gün vardır. Bugüne hazır mıyız? Bugüne hazır mıyız? Kızların hepsi de uyuyordu ama onların 5 tanesi hazır olmanın vermiş olduğu huzurla uyuyorlardı. İşte fark bu. En büyük fark bu. Hazır olmanın verdiği rahatlıkla uyumak. Eğer sen yan gelip yatıyorsan tebrik ederim. Demek ki yeterince hizmet ettin. Eminsin, rahatsın. Hazırım geldiğinde Rabbi karşılayabilirim eğer gelecekse. Birine sormuşlar bir kişinin efendisi yola, uzun bir yola çıkıyor. Adam da hiçbir şey yokmuş gibi çalışmasını sürdürüyor. Bahçede çalışıyor, orada çalışıyor, burada çalışıyor. Etrafındaki dostları, komşuları ya diyor sen kafayı mı yedin? Hiç olmasa efendin çekmiş gitmiş, bu dönemde birazcık rahat ol. Yaşa, hani biraz yaşamın keyfini al. Tadını çıkart. Sanki öyle yapıyorsun ki sanki bugün efendin gelecekmiş gibi. O dedi ki hayır bugün gelecekmiş gibi değil. Şimdi gelecekmiş gibi çalışıyorum. Şimdi. Evet şimdi. Sanki buradan içeri gelecekmiş gibi hazır olmak zorundayız. Ah diyoruz zaman geçiyor değil mi? Bitireceğiz. 12'de bitirmemiz lazım değil mi? Evet. Evet. Atlayalım o zaman hala. Belki bir ara verelim. Ben bunu her zaman yapıyorum. Bir ara verelim. Eğik boyunlarımızı yukarı kaldırmış oluruz. Ayağa kalkalım. Bir kısa ilahi söyleyelim. Kapıları pencereleri açalım. Bir oksijen alsın. Ondan sonra devam ederiz. Yok abi oraları aç.
Dön ve gör. Mutludur ona sınan adama, Hiçbir şeyde kaygı çekmeyin, hiçbir şeyde kaygı çekmeyin. Fakat her şeyde istekleriniz Allah'a dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin, şükranla bildirilsin. Hiçbir şeyde kaygı çekmeyin, hiçbir şeyde kaygı çekmeyin. Fakat her şeyde istekleriniz Allah'a dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin, şükranla bildirilsin.
Açıldınız, oturabilirsiniz. Ali, bana tam zamanı söyle abi. Çünkü ben Almanya'da ben bunu çok güzel öğrendim. Genelde gittiğim Alman kiliselerinde saati her zaman koyuyorum önüme. Çünkü saat onları rahatlatıyor biraz. Yani bu saate sadık diyorlar. O rahatlatıyor psikolojik olarak da. Ben saati koyuyorum genelde. Emin olun her defasında, övünmek açısından söylemiyorum, ben Almanya'da bunu çok iyi öğrendim artık.
Ne kadar daha konuşabilirsin?
Bana demişlerdi ki 25 dakika zamanım var. 25 dakikada bitirmiştim. Şimdi sen bana söyle. Umarım uyarım. Umarım daha erken bitirmeye çalışırım.
Ne kadar konuşabilirsin daha?
Bir 20 dakika daha konuşuruz, 20-25 dakikada ya. Yeter mi?
Tamam, iyi.
İyi, güzel. Tamam. Şimdi önemli olan ikinci noktaya bakıyoruz. Ne demiştik ikinci nokta olaraktan? Hazır alma okanısında kimsenin başka bir kişiye yardım edemez olması sevgili kardeşler. Yani tabiri yerindeyse kimse senin yerine paraşütü giyemez. O kadar basit, o kadar açık sevgili kardeşler. O paraşüt sana ait olması lazım. Senin paraşütün olması lazım. Yani akılsız olanlar yağ olmadan, kutsal ruhu almadan bu işin mümkün olmayacağını anladılar. Ve akıllı olanlardan ödünç olaraktan yağ istediler. Yani aslında simgesel anlamda onlardan kutsal ruhu istemişlerdi. Yani bunun mümkün olmadığını görüyoruz burada. 9. ayette öyle okuduk. Öyle anlıyoruz. Demek ki hiçbir kimse bir başka kişiye kurtuluşunu veremez. Şimdi insan gözüyle bakıldığında ya bu insana ne kadar bencilmiş bu diğer akıllı 5 kişi diye söylemek mümkün. Ama sevgili kardeşler, bu kişiler hayır demekle bencilce davranmış değillerdi. Yani onlar bu şekilde şunu söylemiş oldular. Biz yardım edemeyiz. Bu mümkün değil. Bunu yapabilmemiz mümkün değil. Bu mesajı verdi karşı tarafa aslında. Yoksa onları bozmak, onları kızdırmak amacıyla değil. Gerçeği söylemişlerdi. Tek bir şey vardı akılsızların. Büyük bir telaş içerisinde o dükkandan bu dükkana koşup kendilerine yağ aramak. Ama artık çok geçti. Güvey akıllı olanları içeri aldı ve arkalarından da kapıyı kapattığını 10. ayette okuduk. Biliyor musunuz? Kutsal kitaptan anladığımız kadarıyla Nuh tufanı gelmezden evvel Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu o geminin yapımı 120 yıl sürdü. Tanrı 120 yıl boyunca insanlara konuştu, konuştu, konuştu. Ama kurtulanların sayısı 8'di. Ama Tanrı'nın da bir sabrı var değil mi? Engin diyoruz onun sabrı. 120 yılda sürse sonunda gemiyi kapattı. Ve o geminin kapısının dışında kalanlar korkunç bir şekilde yok olup gittiler. Bir başkasının imanı seni içine almıyor sevgili kardeşler. Bir başkasının imanı seni kurtarmıyor. İmanlı bir ailede, Hristiyan diye bilinen bir ülkede doğmuş olabilirsin. Ya da daha önce de ifade ettiğim gibi kilise toplantılarına başkalarından dolayı katılıyor olabilirsin. Ama bu senin iman etmiş, İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermiş anlamına gelmez. Yani biz gribe yakalandığımız gibi, soğuk algınlığına yakalandığımız gibi imana yakalanmıyoruz. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Anne babadan, arkadaşlardan ödünç alınan bir şey değil bu. Tanrı'nın, dün Hayettin de bunu kullandı. Bu sabah notlarımı ona gösterdim. Dedim bak ne kadar ilginç, ben de notlarıma yazmışım onu. Dün kullandı Hayrettin bu ifadeyi. Tanrı'nın torunları yok. Tanrı'nın çocukları var. Ruhsal doğum doğrudan Rabbimizden geliyor. Ali Güzel onu ifade etti. Tek kaynak. Tek kaynak odur. İsa'nın günlerinde Yahudiler kendilerini İbrahim'in sevilen çocukları olarak gördüler. Bedenen İbrahim'in soyundan gelmiş oldukları için. Yahudi olmak yeterliydi onlara göre. Yani torun olaraktan kalmak yeterliydi onlara göre. Ama Yahya çok çarpıcı bir ifade kullandı, değil mi? Dedi ki, kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuk yaratacak güçtedir diyor. Rab Recep gibi adamdan eser yarattı. Çekinmeden bunlar için de söyleyebilirim. Ali gibi adamdan, Hayrettin gibi adamdan bir eser yarattı. Ne harika bir şey sevgili kardeşler. Hatırlarsınız İsa da Ferisi Nikodimos'a aynı şeyi söyledi. Çünkü o da aynı düşünceler içerisindeydi. Ve bu kişi gerçekten yasayı yerine getiren sadık bir öğretmen. Orucunu tutan, ondalını veren, tapınağa düzenli bir şekilde gidip dua eden. Ama İsa demedi, aferin sana Nikodimos. Sen biraz daha fazla dua et. Sen biraz daha fazla tapınağa git. Şunu yap, bunu yap. Hayır. Önemli belirtiyorum dedi. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine göremez, giremez. Bu kadar açık. Yani yukarıdan doğmak gerekiyor. Senin Yahudi olarak, Yahudi bir aileden çıkıp gelmen yeterli değil. Bu yetmez dedi ona. Yeniden doğman gerekiyor sevgili kardeşler. Evet, bir başkasından yağı övünç alamazsın. Kandili, yani İsa Mesih'i taşımak, ismi taşımak yeterli değil. İman aracılığıyla o kişisel ilişkiyi kurmak gerekiyor. Bu ilişkiyi görüyoruz ki ödünç de almak mümkün değil. Geçici olaraktan almaksa mümkün değil. Ya alırsın ya almazsın sevgili kardeşler. Güvey geldiğinde artık fırsat kaçmış olacak. Son anda almak mümkün olmayacak. Evet, Romalılara yazılan mektupta okuduğum gibi bir kişide Mesih'in ruhu varsa o kişi Mesih'e aittir. Ama yoksa diyor, o kişi Mesih'in değildir. Eğer iman ettim, ben karar verdim, ben Rab'le birlikte yürüyorum, Tanrı'nın çocuğuyum diye bunu açıkça beyan edebiliyorsan, o zaman bunun için de şu ayeti okumak istiyorum sizlere. Diyor ki Luka'da, kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Eğer bunu söylüyorsanız. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı ona hemen açmaya hazır bekleyenler gibi olun. Bir rica değil bu. Yapsanız fena olmaz demiyor. Yapın. Olun. Bir buyruk sevgili kardeşler. Evet. Kameraman gibi ölüm anını bekleme. Kameraman nasıl ki ipe uzanma gereği vardı, gereksinimi vardı. Bizim de Tanrı'ya uzanmaya ihtiyacımız var. Ona elimizi vermeye ihtiyacımız var. Üçüncü ve son nokta. Bak daha hızlı gidiyorum Ali. Üçüncü ve son noktamız çok geç olabilir dedik. Çok geç olabilir. Ölüm imanlı için nedir? Ölüm bir imanlı için nedir? Kurtuluş. Büyük bir umut değil mi? Ölüm imanlı için büyük bir umut sevgili kardeşler. Neden? Neden? Çok basit. Çünkü Rabbin yanında olacaktır. Bundan emin olduğu için sevgili kardeşler, ölüm onun için büyük bir umuttur. Bu kesin. Ama ölüm iman etmeyen için nedir? Büyük bir korku, yok oluş. Ve İsa'nın ikinci gelişi, değerli kardeşler, kesin son olacaktır. Kesin. Akılsız kızlar kapının açılması için bağırdılar. Değil mi? Ben o eski antlaşmada Musa'nın ilk kitabını çalışırken kardeşlerle şu ifadeyi kullanmıştım. Bence herhalde ne Nuh için, ne Nuh'un o üç oğlu Hamsam ve Yafet için, ne de o gelinleri için, ya da kendi eşi için gemiye girdikten sonra yaşanan olayların kolay olmadığını düşünüyorum. Yani mutlaka dışarıdaki o bağırtıları duydu onlar. Ve belki de, belki değil ama kesin düşünüyorum, Nuh belki içinden, ah keşke açabilsem şu kapıyı, şunu da içeri alabilsem. Belki gelinleri, belki çocukları düşündüler. Ama ne kadar güzel bir gerçek var gözümüzün önünde. Kapıyı kim kapattı? Kim açacak? Bitti. Bitti. Rab açacak. Hem kurtuluşumuz kesin, hem de bizim itmemizle bu iş olmaz sevgili kardeşler. Kişi kendi özgür iradesini kullanmak zorundadır. Kapıyı Tanrı kapadı diyor. Kapıyı Tanrı kapadı. Evet. İbranilerden bir ayet okuyayım size. Üçüncü bölümden. Şöyle diyor. Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Gün gündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla, bunun altını çiziyorum, günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. Yani duyarsız bir hale gelmeyin. O vurdum duymaz tutumu varsa atın artık. Atın, bırakın, terk edin. İzin vermeyin, nasırlaşmasın. Aldatmasıyla nasırlaşmasın. Başlangıçtaki güvenimizi sonuna dek sürdürürsek Mesih'e ortak olmuş oluruz. Tabii ki buradaki ayeti de yanlış anlamamak lazım. Özellikle sonuna kadar sürdürürsek. Sürdürmezsek kurtulmuyor muyuz? Tabii ki kurtulacağız. Ama burada söylenen farklı bir gerçek var. İman nedir? Kurtuluşun özüdür, değil mi sevgili kardeşler? Dayanma nedir? İşte dayanma onun meyvesidir. İman eden dayanır. Dayanan kişi de kurtulmuş olduğumuzun bir kanıtı olarak da sona dek gevşemeden imanımızı sürdürürüz. Ve Daniel'de dediği gibi o tür kişiler diyor, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaktır. Yıldızlar gibi. 12. bölümde, Daniel 12'de. Akılsız olanlar vurdum duymaz tutumlarının sonucu sonsuz karanlığa gömüldüler. Sen değerli kardeşim, İsa Mesih'i kurtuluş kişi olarak kabul ettin mi? Eğer yanıtın evetse akıllı beş kızın durumundasın. Gece de olsa, gündüz de olsa, uyanık da olsan, uykuda da olsan sevgili kardeşim, onu karşılamaya hazır biçimde, onun gelişini de sevinçle bekleyen bir kişi durumunda olursun. Işığın daima yanında, sonsuz huzur seni bekliyor. Hamdolsun. Ama eğer hala karar vermemişsen, akılsız olan o beş kızın durumu örnek olsun. Dışarıda kalmak istemediler. Ama neydi onların en büyük yanlışlığı? Son soru olsun. Neydi onların yanlışlığı? Almadılar, evet. Evet, doğru. Evet, evet. Hepsi doğru. Bugün günümüzde de bana sorarsanız en büyük hastalıklarından bir tanesi ertelemek. Ertelemek. Onların buradaki hatası ha şimdi, ha sonra, ha bugün, ha yarın. Ertelemenin sonucu böyle bir tecrübeyi yaşamak zorunda kaldılar sevgili kardeşler. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş değil mi? Bugünün işini yarına bırakma. Çok seviyorum. Bugünün işini yarına erteleme sevgili kardeşim. Özellikle ölüm ve yaşam konusunda böyle bir davranış bizi sonsuz ölüme, sonsuz karanlığa götürür. Mesih dünyanın ışığıdır. Onsuz gecenin o korkunç karanlığından kurtulmak mümkün değil. Eğer İsa yoksa. Bugün kandilinize, yüreğinize, ben bugün yağ, hani o anlamda yağcılık değil de yağ, evvelden yağ satarlardı sokaklarda. Çocukken ben hatırlıyorum. Yağcı diye, ama burada yağcı lafı o anlamda söylemiyorum. Yani bir de böyle arkayı sıvazlayan, popoflayan yağcılık var. O değil. Yağ satan. Aslında ben bugün diyorum ki, eğer tabiri yerindeyse sevgili kardeşler, bugün yağ alma zamanıdır. Kandillere, yüreğinize yağı alma zamanıdır. Son bir ayetle baş başa bırakıyorum. 2. Korintoslar 6 ayet 2. İkinci Korintoslar 6. Umarım doğru yazdım. 6 ayet 2. Ali bir okuyacağım onu bulduysan bir zahmet.
İşte kurtuluş günü bugündür.
Evet. Evet. Uygun zaman işte şimdidir diyor. Dediğin gibi kurtuluş günü işte şimdidir. Rab İsa Mesih'e gelmene hiçbir şey engel olmasın değerli kardeşler. Buna yalvarırım. Yalvarırım, izin verme. İzin verme. Söz senin Halit'in. Ha, sen yöneten sendin, pardon. Evet. Evet.
Ben anlayamıyorum.
Evet. Rab hepinizi bereketlesin sevgili kardeşler.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.